Ayrım 31, sayfa 326. 4-4-3. Evrim teorisi ve mutasyon. Yeni bir canlı türünün oluşumu için çok uzun tarihsel süreçlerin gerekliliği bilinen bir hakikattir. Bu hakikati insanın yaratılış süreci özelinde en iyi şu ayet ifade eder. İnsanın üzerinden o tarih sahnesine çıkıncaya kadar tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi ki henüz o bu süre zarfında anılmaya değer bir şey bile değildi. 76.1. Ayetin orijinalinde geçen ve bizim tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre diye çevirdiğimiz hinun mine del ibaresi, rakamla sınırlandırılamayacak kadar uzun bir zaman içerisinde belirsiz ve uzun bir süreç anlamını taşır. Böylesi bir süreçte insan henüz anılmaya değer bir şey bile değildir. Bunu aynı ayetin sonundan öğreniyoruz. Darwin, türlerin kökeninde yeni türlerin o türe ait bireylerdeki değişimlerin yeni nesillere aktarımı yoluyla oluştuğunu savunur. Darwin bu düşüncesine genetik bir delil sunmaz. Zira o yaşarken genetik bilimi henüz bebekti. Bugün elde bulunan verilerin hiçbiri o gün bilinmemekteydi. Fakat Darwin'in söylediklerinden çıkan sonuç onun yeni türlerin oluşumunu küçük değişimlerle açıkladığıdır. Sonradan yapılan genetik araştırmalar bu sonucu kısmen doğrulamış görünmektedir. Gen bilimi verilerine göre her nesil arasında yaklaşık 60 kadar mutasyon meydana gelmekte, nesiller boyunca bu küçük mutasyonlar bir yekün oluşturmaktadır. Mesela son 15-20 bin yılda insan geninde mutasyon sonucu yaşanan değişim %7'ye ulaşmıştır. Yine son çalışmalar göç geni olarak adlandırılan DRD4 mutasyonunun beyni bir biçimde etkilediğini göstermiştir. Mavi göz olgusunun yaklaşık 10 bin yıl önce Karadeniz kıyılarında yaşayanların görme ile ilgili genlerinde oluşan bir mutasyon sonucu ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu demek değildir ki genetik bilimi insan vücudundaki her şeyi çözmüştür. Hayır, mikrobiyologlar burun, mide ve kandaki mikrobiyolojik varlıkları incelediklerinde insan vücudunda farklı oranlarda hiçbir tanıma girmeyen biyolojik bir yüzde buldular. Bunun dışından gelip gelmediğini araştırdılar. Sonuç olumsuzdu. Ve buna biyolojinin karanlık maddesi adını verdiler. Dipnot 34. Nathan Wolf, What's Left to Explore? TED konuşmaları, Mayıs 2012. İnsan suresinin birinci ayeti, insanın yaratılışı özelinde canlıların yaratılışının çok uzun süreçlerde gerçekleştiğinin delili olarak okunabilir. Peki bu nasıl gerçekleşmiştir? İşte bu sorunun cevabı mutasyon teriminde gizlidir. Mutasyon kabaca hücrenin beyni ve kaptanı konumunda olan DNA molekülünün herhangi dış bir etkiyle değişebilme özelliğine sahip olmasıdır. Bunun anlamı canlıların genetik kodlarının dış bir müdahaleye mutlak anlamda kapalı olmamasıdır. Beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yöneten DNA'da kalıtsal özelliklere etki eden genler bulunur. Canlıların kalıtsal bilgileri bu genler aracılığıyla nesilden nesile taşınır. Tek bir DNA molekülünde 1 milyon ansiklopedi dolduracak kadar bilgi vardır. DNA'nın böyle bir yapısal özelliğe sahip olmasını bir mümin Allah ile bir materyalist tesadüf ile açıklar. Mutasyonun nedenleri arasında maruz kalınan doğal olan ve olmayan ışınlar, radyasyon, radyoaktif element ve materyaller, bazı kimyasallar sayılabilir. Bunların yanında coğrafya, iklim, barınma, beslenme de çok çok uzun zaman süreçlerinde mutasyon nedenleri arasına girebilir. Beşer, homo türlerinin hem etle hem otla beslendiğini fosillerden elde edilen veriler doğrulamaktadır. Beşere ruh üfleyip insana evrilince Adem'e hedef besin olarak saklı bahçenin, cennet, bitkileri gösterilmişti. 2-35-7-19. Bu da evrimi, tekamülü, terbiye yöntemi olarak kullanan Rabbin terbiyesinin bir parçasıydı. Besin değişiminin beslenen üzerinde bazı değişikliklere yol açtığı aşikardı. Mesela erişkin birinin sütle beslenmesi olağan değildir. Fakat kültür veya zorunluluk insana bu alışkanlığı kazandırmıştır. Muhtemelen genetik bir imza da bırakmıştır. Mutasyonlar genetik bilgiyi taşıyan DNA'da değişim, dönüşüm ve hatta kopuşlara neden olur. Bu ise çoğu zaman tahribat ve bozulmaya, nadiren de atılım ve ileri sıçramaya neden olur. Mutasyonla beraber canlının protein ve enzim yapısı giderek metabolizması değişir. Canlının vücut genlerindeki mutasyonlar sadece o bireyi etkiler. Fakat üreme hücrelerindeki mutasyonlar türe ait gelecek nesilleri etkiler. En sonunda gelecek nesillerin genetik yapısının bir parçası olup çıkar. Bazı mutasyonlar ölümcüldür. Yüksek oranda radyasyona maruz kalmış canlılardaki mutasyonlar buna örnektir. Bazıları düşük zararlı veya yararsızdır. Altı parmak, yarık dudak, farklı renkler taşıyan bir çift göz en bilinen örneklerdir. kalıtım oluşturan mutasyonların bazıları da o geni taşıyanları türün içinde özel kılmaktadır. Mesela fiziksel kapasite ve dayanıklılık geni ACE taşıyanlar 8000 küsur metrelik Himalaya zirvesine oksijen olmadan tırmanabiliyorlar. Olimpik güç aletlerinin başarılı olanlarında 577R genotipinin varyantlarından biri tespit edilmiştir. Normal insan vücudu 4G kuvveti altında bayılır. Fakat bazı vücutlar 14G kuvvetinde dahi normal tepki verdiği tespit edilmiştir. Bu özel durumun genetik bir karşılığının olup olmadığı araştırılmaya değer. Şu soru meraka değer. Bir neslin ömrü içerisinde yeni bir mutasyonun ayak izi sürülebilir mi? Otizmin 10 yılda %70'in üzerinde artması ve ayaküstü beslenme kültürünün toplumu seksi inek haline dönüştürmesi gibi örneklerin yeni bir mutasyonla ilişkisi meraka değer doğrusu. Dipnot 35. Bir bilim insanı hızla başka bir türe dönüştüğümüzü söylüyor ve adını da koyuyordu. Homo evolutus. Yani kendi türüne dahil çevresini, bakterileri, bitkileri, hayvanları isteyerek ve bilerek değiştirip dönüştüren bir tür. Bakınız, Joan Enquez, The Next Spaces of Human, TED konuşmaları, Şubat 2009. 4-5 Tesadüfe tanrılık yakıştırmak. 4-5-1 Genetik şaheserler galerisi ve rastlantı tezi. Kabaca tüm canlılarda bulunan 29 milyon gen türünden sadece 24 bini insanın gen haritasında bulunmaktadır. Eğer hayvanlar alemini ele alırsak genetik yapımızı 12 bin türden fazlasıyla paylaşmaktayız. Genlerimiz vücudumuzdaki hemen her hücredeki helezonik bir merdivene benzeyen çift sarmal molekül yapısındaki DNA şeklinde depolanmıştır. Genetik bağı A, T, C ve G harfleriyle şifrelenmiş 4 adet bazın oluşturduğu bir dizi barındırır. Gen ile taşınan bilgi ipliklerde bulunur. Yeni hücreler oluşurken bu bilgiyi kullanmak için iplikler sentezlenir. Fakat bu sentezleme sırasında küçük değişiklikler olur. Buna Da Vinci evrimciler hata der. Ben ilahi müdahale ve sünnetullah demeyi tercih ederim. Mesela kodu CG olan bir iplikçik sentezleme sırasında CA şeklinde dönüştürülerek kopyalanır. Bu mikrobiyolojik düzeyde bir mutasyondur. İki kişinin DNA dizilimi böylece farklılaşır. Gen haritaları karşılaştırıldığında 1200-1300 harfte bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Şempanze ile insanın gen haritası karşılaştırıldığında bu farklılık her 100 harfte bir olarak karşımıza çıkar. Yani iki gen haritasında 99 harf aynı, bir harf farklıdır. DNA'daki bu farklılaşmalar geriye doğru izlenerek iki tür arasındaki genetik farklılaşmaya dair kronolojik bir DNA veya genom tarihi çıkarılabilir. Buna göre herhangi iki insanın genomu 500 bin yıl önce ortak bir atada birleşmekte, bu iki insanın genomu yaklaşık 5-7 milyon yıl önce bir alt türe ait başka bir canlı olarak atada birleşmektedir. İnsan vücudunda yaklaşık 30 bin gen bulunur. Her insan genlerini anne ve babanın gen havuzlarından alır. Bunlar yaklaşık 3 milyar harf uzunluğundadır. Bir kişide yaklaşık 3 milyon farklı harf dizisi ya da birleşim bulunabilir. Bir kişiyi en yakınındaki diğerlerinden ayıran genetik farklılık bundan kaynaklanır. Bu yolla dünyanın genetik haritası çıkarılabilir. İnsanlar arasındaki ten rengi, saç, yüz ve tipoloji farklılıkları genetik kodlara dayanır. Mesela siyah, beyaz ve sarı ırka mensup birinin karaciğerine, kalbine, böbreğine bakarak ırkını tespit edemezsiniz. Zira çevreden etkilenmez bu organlar. İnsanlar farklı kıtalara dağılınca orada beşer, homo türüne mensup farklı türlerle karşılaştı. Avrupa'ya gidenler Neandertallerle karşılaştı, hatta cinsel ilişkiye girdi. Şu an bilim insanları Neandertal genomunu hemen tamamına yakın tespit etmiş bulunmaktadır. Araştırmalar gösterdi ki Afrika dışında yaşayan insanların gen haritasının %2,5'u Neandertallerden geliyor. Tartışmalı da olsa buradan ilk göçün ardından insanların Neandertaller ile evlendiği sonucu çıkıyor. Sibirya'da bulunan bir serçe parmağı kemiğinin gen haritası çıkarıldığında insanlarla Neandertallerin 640 bin yıl öncesine ait ortak bir atada buluştuğu sonucuna varılmıştır. Hatta 804 bin yıl öncesine ait fosillerin bulunduğu yere nispetle adlandırılan Denisova adı verilen türün ortak atasına ulaşılmıştır. Yine aynı dönemde 5-7 milyon yıl önce homo türleriyle primat türlerinin ortak atasına ulaşılmıştır. Dipnot 36. Bakınız Svante Paabo, DNA Clues to Our Inner Neanderthal, TED konuşmaları, Ağustos 2011. Adem'in isimlerini söylediği türlerden biri, Denisovan adı verilen ve günümüzde Malinezya yerlerinin gen havuzunun %5'ini oluşturan tür olabilir. Sözün özü, şu ayetteki yaratılma gerekçesi, insanın öncesi ve sonrasına da kapsasa gerekir. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Şubelere ve kabilelere ayırdık ki tanışasınız diye. Kuşkusuz Allah katında en üstün olanınız, en sorumlu davrananızdır. 49-13. Mikrodan makroya canlılar dünyası genetik şaheserler galerisidir. Böyle bir galeriye Laslanta adlı bir mimara yaptırmak, İsviçre'deki CERN laboratuvarını köstebeklere yaptırmaktan daha komik bir şakadır. 4-5-2. Tesadüf adında bir tanrıya inanmak. Soru şu. Her biri bir genetik şaheser olan canlı türlerini tesadüfün ürünü sayabilir miyiz? Evrenin yoktan yaratılışı, ilk DNA, insan bilinci, insan dili, sanatsal ve estetik ürünlere yatkın insan fıtratı tesadüfle veya materyalist evrim teorisiyle açıklanabilir mi? Yani rastgele böyle oldu demek aslında adı tesadüf olan bir sahte tanrı icat edip ona inanmak değil midir? Bizce öyledir. Ünlü bir tesadüfçü bilim adamı, DNA'mız kumar oynamayı sever dese de insan dışında şimdiye kadar kumar oynayan bir canlı türü görülmemiştir. Bu türden her aforizmada olduğu gibi DNA'mız kumar oynamayı sever aforizmasında da ustaca gözden kaçırılan temel bir nokta var. DNA'mızın bir şeyi sevmesi için önce var olması lazım. İyi de hayatın yapı taşı olan ilk DNA ve RNA nasıl var oldu? İşin ilginci DNA tek başına kendi kendini kopyalayamaz. Dolayısıyla ilk DNA ve RNA tesadüfen oluşmuş olamaz. Materyalizm, maddi varlık dışında başka hiçbir varlığın bulunmadığını savunur. Dolayısıyla materyalizm, ön yargıdan yola çıkan bir ideolojidir. Vardığı sonuç olan materyalist ateizm de bu ön yargının ürünüdür. Aynı şey naturalizm için de geçerlidir. Tabiat dışında herhangi bir şeyin varlığı redde dayanır ve buradan yola çıkarak ateizme varır. Maddenin sonsuzluğu ateist ideolojilerinin bir numaralı amentü maddesidir. Fakat sonsuzluk uzay zamanla ilgili bir kavramdır ve zamanın kendisi maddeden bağımsız değildir. Zaman maddenin dördüncü boyutudur. Bu durumda madde sonsuzdur cümlesi kendi kendisini referans gösteren bir tautoloji olmuş olur. Kaldı ki sonsuz hakkında konuşamazsınız. Zira insan aklı sonsuzu kavrayamaz. Dipnot 37. Sonsuzluk kavranabilir mi sorusu için şu eserimize bakınız. Kur'an'a göre Esma-i Hüsna 3-1979-81. Ateizmin maddenin sonsuzluğu hakkındaki imanını bizzat maddenin kendi yasası yalanlar. Termodinamiğin ikinci yasası entropi yasasıdır. Madde düzenliden düzensize kaymaktadır. Bu durum geri çevrilemeyecek şekilde artmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu evrenin ölümüdür. Evrenin bir başı olmasaydı evren sonsuz zaman içinde bir sona gelirdi. Zira madde ve zaman biri olmadan diğeri olmayan iki olgudur. Bilim evrenin bir doğum anı olduğunu ispat etmiştir. Doğal olarak evreni önünde sonunda mutlak bir ölüm beklemektedir. Bilim evrenin ölüp ölmeyeceğini değil, bu ölümün büyük çarpışma, büyük donanma, büyük yırtılma alternatiflerinden hangisiyle gerçekleşeceğini tartışmaktadır. Kur'an bu gerçeği, her şey fani olacak, baki kalacak olan Rabbinin zatıdır. 55-25-26 şeklinde haber verir. Dipnot 38. Evrenin yok olup sadece Allah'ın baki kalacağını ima yolu bildiren başka ayetler için bakınız. 380-15-23-57-10. İnkara dayalı ateist ideolojiler, iman sahiplerini yaratıcının varlığını ispata çağırırlar. Fakat kendilerini yaratıcının yokluğunu ispatla mükellef görmezler. Ateist ideolojiler, yaratıcıyı ispatsız inkar ettiği halde, onun varlığına inananları ispatsız iman etmekle suçlarlar. Eğer bu bir ayıpsa, bu ayıbın en kötüsünü önce kendileri işlemektedir. Bu ayıbın en kötüsüdür. Zira müminler, var olan varlıktan yola çıkarak var edenin varlığına inanmaktadırlar. Onun yokluğunu savunan ateistlere düşen ise yokluktan yola çıkarak onun yokluğunu savunmak olmalıydı. Bu ise 3 açıdan imkansızdır. 1. Mutlak yokluk diye bir şey yoktur. 2. Eğer olsaydı bile kavranamazdı. 3. İnsanın kendisi varlığa mensup olduğu için varlığa şartlanmıştır. Yokluğu bile varlıktan yola çıkarak izah etmek zorunda kalır. Zira insan kendi varlığını inkar ederek bir mantık yürütemez. Bu yüzden Kur'an, inkarı gerçeği örtmek anlamına gelen küfür ile ifade eder. İlk hayatın oluşmasında kör tesadüfün imkansızlığı üzerine çok şey söylenmiştir. Proteinler hücrenin, amino asitler de proteinin yapı taşlarıdır. Amino asitler birbiri ardına dizilerek proteini oluşturur. Hücredeki faaliyetleri onlar gerçekleştirir. 20 amino asitten bir protein oluşabilmesi için amino asitlerin gelişi güzel değil, belli bir sıraya göre dizilmesi şarttır. Basit canlıların proteininde onlarca amino asit bulunurken, bazı canlıların proteininde binlerce amino asit bulunur. Aminoasitler sağ elli ve sol elli diye ikiye ayrılır. Sözün tam burasında şu soru hayati önem kazanıyor. 584 aminoasitli serum albümini gibi orta büyüklükte bir proteinin sadece sol elli aminoasitlerden oluşması ve aminoasitler arasında peptit bağı oluşumu gibi basit iki aşamanın gerçekleşme ihtimali kaçta kaçtır? Cevap için şu alıntı yeterlidir. Orta büyüklükteki serum albümin gibi bir protein sırf bu iki aşamasının tesadüfen oluşma ihtimali 10 üzeri 351'de 1'dir. Bu neyi gösterir? Bütün evrenin elektron, proton, nötron ve fotonlarının her biri canlılardaki 20 amino asitten birine dönüşseler de evrenin oluşumundan itibaren her biri saniyede 10 üzeri 12 deneme yapsalardı bile 584 amino asitli tek bir proteinin amino asitinin sol elli olarak oluşturmaya ve peptit bağı yapmaya yetmeyeceğini gösterir. Dipnot 39. Caner Taslaman, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul 2012, sayfa 261. Bu durum karşısında söylenecek tek söz vardır. Allahu Ekber, Allah tek büyüktür. 10 üzeri 351 demek, onun yanına 351 tane sıfır eklemek demektir. Adı bile olmayan bu rakamın muazzam büyüklüğüne şu birkaç örnek yeterlidir. 1 katrilyon 10 üzeri 15 ile yazılır. Evrendeki maddi varlıkların tümünün ağırlığı tahminen 10 üzeri 55 gramdır. 13.8 milyar yaşında olan evrenimizin yaratılışından bu zamana kadar geçen süre yuvarlak üzeri olarak 10 üzeri 18 saniyedir. Evrenin yarıçapı 2.7 çarpı 10 üzeri 26 metredir. Evrenin toplam kütlesi 10 üzeri 53 kilogramdır. Evrenin tüm yaşı 10 üzeri 126 saniyedir. Evrendeki tüm atomlar 10 üzeri 90 adettir. Ancak mikroskopla görebilecek basit bir canlıda binlercesi bulunan proteinin bir tanesinin tesadüfen oluşması için evrendeki tüm atomları oluşturan atom altı parçacıklara evrenin yaratıldığı günden bugüne aralıksız mesai yaptırmamız bile yetememektedir. Bu daha bir tek proteinin oluşma ihtimalidir. Dünyada yaklaşık 8.7 milyon türü yaşamaktadır. Escherichia coli gibi tek hücreli bir bakteride bile 4.289 protein vardır. Çok sayıda proteinin sistematik bir biçimde bir araya gelişiyle oluşan hücrelerin, onların toplamında oluşan dokuların, onların toplamında oluşan canlı türlerinin rastgele oluşumu için 10 üzeri 351 rakamının yanına Allah bilir daha kaç yüz sıfır eklememiz gerekecektir. Şu durumda canlının tesadüfen oluştuğunu söylemekle şu cümledekileri sarf etmek aynı anlama gelmektedir. Taş döküm alanında birdenbire bir kasırga koptu. Kasırga dindiğinde bir de baktık ki Ayasofya oluşmuş. Metal hurdalığına bir rüzgar esti. Tüm hurdaları evirdi çevirdi, sonunda bu Boeing 777 çıktı ortaya. Mürekkep kağıda dökülmüş, ortaya bu kitap çıkmış. Hayır, mantık dışılığı ifade etmede bu misaller de yetmedi. Zira döküm alanındaki taş, hurdalıktaki metal, dökülen mürekkep, bunların hepsi de bilinçli bir öznenin ürünü. Eğer tesadüf dediğimiz şey bu kadar akıllı ve güçlüyse, yani 10 üzeri 351'de bir ihtimali bile seçip ortaya çıkarabiliyorsa, bu açıkça yaratıcının adının tesadüf konulması ya da tesadüfe yaratıcı rolü verilmesi anlamına gelir. Bu durumda yaratılış veya tasarım yerine tesadüfe koyan materyalist veya naturalist ateistlerin gerçekten ateist olup olmadıkları meraka değerdir. Bu durumda şöyle bir hüküm cümlesi kurabiliriz. Rasyonel açıklaması olan bir ateizm imkansızdır. Sözün özü. Her canlı türü olağanüstü bir emeğin mahsulüdür. Zira her tür bir ayettir. Kur'an'ın bir ayetini yok etmek neyse, tabiattaki bir türü yok etmek de aynı şeydir. Tesadüf olsa olsa hilkat garibeleri ve ucubeler oluşturur. Yaratılış mucizeleri değil. Hayatın ve insanın varlığını tesadüfle açıklayan ateist evrimcilerin tüm açıklamalarında kayıp bir halka hep vardır. Söz hep o kayıp halkaya gelir. Fakat her daim geçiştirilir. O kayıp halka yaratıcının ta kendisidir. O kayıp değil ama gayiptir. Hiçbir beşeri bakış onu kuşatamaz. Fakat o tüm bakışları çepeçevre kuşatır. 6-103 Ayrım sonu, sayfa 338.